Evet, Mısır'dan çıkış 12. bölümü açalım. Mısır'dan çıkış 12'yi Tuğrul okuyacak.
Rab Mısır'da Musa ile Harun'a "Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak" dedi. "Bütün İsrail topluluğuna bildirin. Bu ayın 10'unda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve 1 yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerini sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ ya da haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız. Eti şöyle yemelisiniz: beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bu günü Rabbim bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız. 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu 7 gün içinde mayalı bir şey yerse İsrail'den atılacaktır. 1. ve 7. günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. Mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bugünü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. 1. ayın 14. gününün akşamından 21. günün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz. Evlerinizde 7 gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: "Hemen gidin aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısıh kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşkötü alın. Leğendeki kana batırıp kanı kaplarınızın yan ve üst sövelerini sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek. Ölüm saçının evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında bu Rabbin fısıh kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailliler eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağının ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa'ya Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi. Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'be tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın. İsraillilerin ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. Yoksa hepimiz öleceğiz diyorlardı. Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı. Giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı. İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış. Mısır'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi. Rab İsraillilerin Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular. İsrailliler kadın ve çocukların dışında 600 bin kadar erkekle yaya olarak Ramzes'ten Sukkot'a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı. Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı. İsrailliler Mısır'da 430 yıl yaşadı. 430 yılın sonuncu günü Rab'bin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti. O gece Rab İsraillileri Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece Rab'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Fısıh bayramının kuralları şunlardır. Hiçbir yabancı fısıh etini yemeyecek. Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir. Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek. Fısıh eti evde yenmeli. Evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız. Bütün İsrail topluluğu fısıh bayramını kutlayacak. Yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin fısıh bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli. Sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir. Ülkede doğan için de aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir. İsrailliler Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler. O gün Rab İsraillileri ordular halinde Mısır'dan çıkardı. Amin.
Evet, geçen hafta Mısır'dan çıkış 3'e bakmıştık. Burada Rab'bin özel adına baktık. Sadece halkına verdiği ismi inceledik. Evet, Rab'bin halkının yaklaşan kurtuluşu anlamaları için bu bilgi yeterliydi. Bugün 12. bölümü inceliyoruz. İsrail halkının Mısır'dan çöle doğru geçtikleri bölümdeyiz. 4-11 bölümlerinde Musa'nın Harun'la birlikte Mısır'a yollanmalarını ve İsrail'in ihtiyarlarıyla toplanmalarını görüyoruz. Firavun İsrail halkının 3 günlük ibadet isteğine olumsuz karşılık vermişti. İşte çöle gidip Rab'be tapınalım diye izin istemişti 3 günlüğüne Musa. Bunu reddediyor Firavun. Hatta bundan sonra günlük samanlarını ellerinden alıp samandan tuğla yapıyorlardı. Firavun bu samanları sağlıyordu. Firavun bu samanları da kendilerinin bulmalarını istiyor veya kendilerinin yapmalarını istiyor. Tabii kölelikleri, amelelik işleri arttıkça artıyor. Aynı gün yine aynı miktarda tuğla yapmaları gerekiyor. Zorluk üzerlerine bindikçe biniyor. Bunu yerine getiremeyen ustaların hepsi dövülüyor. Bunun üzerine İsrail halkı Musa'ya ve Harun'a lanet edip şöyle diyorlar. Rab yaptığınızı görsün, cezanızı versin. Bu hep sizin yüzünüzden oldu diyorlar. 5:21'de Musa Tanrı'nın lütfunu ve kurtuluş müjdesini herkese anlattı. Mısır'dan çıkış 6:9'da şöyle diyor. Musa bunları İsraillilere anlattı ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler. Evet, köleydiler, ağır baskı altındaydılar. Musa'yı duymuyorlardı. İstekleri biraz yemek, biraz rahat bir yerde uyku. Ondan sonra çalışacaksak çalışalım. Köleyse kölelikse kölelik diyorlardı. Ama Rab'in bu durum için bir amacı vardı. Rab işlerini ve mucizelerini göstermek için bu durumun böyle olmasını uygun görmüştü. Mısır'dan çıkış 7:5'te şöyle diyor. Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailleri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Yahve olduğumu anlayacaklar. Yani İsrail'in Rabbi olduğumu anlayacaklar. 7, 8, 9 ve 10. bölümlerde Rab'bin işlerini ve mucizelerini okuyoruz. 11. bölümde ise Rab Firavun'u en büyük bela hakkında uyarıyor. Ama Rab Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsrailleri ülkesinden salıvermedi diyor. 11:10'da Mısır'dan çıkış 11:10'da. Ben şöyle çevirdim bunu. Ama Rab Firavun'u inatçı yaptı değil. Ve Yahve Firavun'un yüreğini katılaştırdı. Ve Firavun İsrail'in oğullarını ülkesinden azletmedi. Evet. Tanrı'nın kendisi Firavun'un yüreğini katılaştırdı. Neden? İsrailoğullarını, İsrail halkını Mısır'dan azletmesin diye, salmasın, göndermesin diye. Rabbin amacı bu değil miydi? İsrailoğullarını göndermesi değil miydi? Niye tam tersini yapmıyor? Niye Firavun'un yüreğini yumuşatmıyor? Ama bunun tam tersini yapıyor. Yahve Firavun'un yüreğini katılaştırdı diyor. Evet ve sonunda Rab Musa'ya ve Harun'a son belayı gösteriyor. Son bela köleliğin sonu, acıların, elemlerin sonu, belaların sonu olacaktı. Ama aslında yeni bir başlangıç olacaktı. Yeni bir başlangıcın başıydı. Evet yine 12:1-2'de şöyle diyor. Rab Mısır'da Musa ile Harun'a bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi. İsrail'in yeni ve radikal bir şekilde düşünmeye başlaması gerekiyordu. Artık bu ay onların ilk ayı, senelerinin başı olacaktı. Rab Fısıh Bayramı'nda radikal bir şey yapacaktı. Artık radikal bir hareket başlıyordu. Bir devrim olacaktı. Bunun için dini bayramlarını da bu takvime göre düzenlemelerini istiyordu. Evet bu prensip aynı şekilde bizim için de geçerli. Bizler de bir noktada iman ettik. İman ettikten sonra vaftiz olduk. Bizim için de o vaftiz olduğumuz tarihi hatırlamak önemli. Geçenlerde birisi aradı. Ben ne zaman 2003'te herhalde vaftiz etmişizdir diye düşünüyordum ama kesin tarih işte 15 Eylül 2002'de hatta şu saatte beni vaftiz ettiniz diye böyle aklımda kalmış. Evet aklımızda kalması gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Bizim de takvimimiz tam vaftizimizle başlamıyor ama iman ettiğimiz zaman tabii yetişkinler olarak o zaman başlıyor. Daha sonra çocuklarımız olduğunda onları da vaftiz ediyoruz ama mutlaka bir gün imanlarını beyan etmelerini bekliyoruz. İmanlarını beyan ettikten sonra da Rabbin sofrasını alıyoruz. Evet, bizim ruhsal günümüz ne zaman? Yeni antlaşmaya göre hangi gün Rab iman ettiğimize değil, hangi gün vaftiz olduğumuz, hangi gün Rab'be iman ettiğimiz değil, hangi gün vaftiz olduğumuz önemli. Martin Luther de kendisine bunu hatırlatıyordu sürekli. Ben vaftiz oldum. Ben bu işaretle Rab'be ait olduğumu göstermiş oluyorum. Veya bu bana bunu hatırlatıyor. Evet tabii ki ölümü bu vaftiz sembolüyle ölümü ve dirilişi yaşadık. Yıkanma ve yenilenmeyi yaşadık. Kurban edilecek kuzu için gerekli şartlar şunlardı. Kusursuz erkek ve 1 yaşında olmalıydı. 5. ayete göre. Ayın 10'unda ve 14'ünde bir kuzu veya keçi seçmeleri gerekiyordu. 2 gecenin ortasında anlamına geliyor. Yahudilerin günü güneş batımın güneş batımında başlayıp, yani bu gün, yom dediğimiz gün, güneş batımında başlayıp ertesi gün güneş batımında sona eriyordu. Güneş batımıyla güneş batımı gün oluyordu. Hani bugünkü anlayışımız veya saat anlayışımız, 24 saat anlayışımız, işte gece yarısından gece yarısına değil, gün batımından gün batımına diye anlaşılıyordu. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler diyor 12.7. 22. ayette kuzunun kanının mercan köşkü otuyla sürülmesi talimatını görüyoruz. Bir demet mercan köşkü otu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün diyor. Evet, mercan köşkü otu. Evet, bu ayrıntı kurtuluş tarihimiz için çok önemli. Mercan köşkü otu kutsal kitapta temizlenme, aklanma anlamına geliyor. Davud'un tövbe mezmurunda da beni mercan köşkü otuyla yıka diyor. Mezmur 51.7'de beni mercan köşkü otuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım diyor. Deri hastalığına sahip olanları temizlemek için de aynı ot kullanılıyordur. Leviler 14.14'de kahin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek diyor. Daha sonra çölde sayım 19-18 temiz sayılan bir adam mercan köşkü otunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de su serpecek. İbraniler 9-19 Musa kutsal yasanın her buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapığı, mercan köşkü otuyla danaların ve tekelerin kanını alıp hem kitabın hem de bütün halkın üzerine serpti diyor. Evet, bu kan kapı sövelerine sürüldükten sonra kimsenin evden çıkmaması gerekiyordu. 22. ayette bunu görüyoruz. Tamamen Yahve için ayrılmışlardı. Ayrılmış olanlar yerlerinde kalmaları gerekiyordu. Hayvan tamamen kutsal bir amaç için ayrılmıştı. Bunun için geri kalan kısımlarının tamamen yakılması gerekiyordu. Haşlanmaması ve çiğ olarak yenmemesi gerekiyordu. 12.46'da şöyle diyor, fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı, kemikleri kırmayacaksınız diyor. Dikkat edin, bu kemiklerin kırılmaması gerekiyordu. Yuhanna 19.36'da bu çarmıhtaki İsa'nın kendisi için söyleniyor. 19.36 Yuhanna, bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu diyor. Evet, Romalı askerler geleneksel olarak çarmıha gerilenlerin ölümleri hızlansın diye bacaklarını kırarlardı. Bacak kemikleri de eti deşerek kanın aşağı doğru daha hızlı akmasını sağlardı. Ellerde, ayaklardaki pıhtılaşma kanın akışını da durdurduğu için kırılan bacaklardan daha hızlı akıyordu kan. Evet, ama İsa Mesih beklenenden önce ölmüştü. Beklenenden önce öldüğü için bacaklarını kırmaya gelenler ölmüş olduğunu görüyorlar. Sonra Yuhanna bu sözün yerine geldiğini söylüyor. Sebep, kuzu ve İsa kutsal kurbanlardı. Eski Antlaşma'da Pesah bayramlarında veya fısıh dediğimiz kutlamada ki kesilen kuzu Mesih'in çarmıhtaki ölümüne işaret ediyordu. Evet, kuzu ve İsa kutsal kurbanlardı. Kurban kuzusunun lekesiz ve kusursuz olması gerekiyordu. Mezmur 34:18-19:20'de şöyle diyor. Rab gönlü kırıklara yakındır. Ruhu ezginleri kurtarır. Doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onu. Bütün kemiklerini korur. Hiçbiri kırılmaz. Evet, doğruları Rab korur. Kötüden ve kutsal olmayandan Rab korur. Kuzuyla birlikte mayasız ekmek ve acı otlar yemeleri gerekiyordu. Acı veya ekşi otlar yemeleri gerekiyordu. Kuzuyu yerken tüm elbiselerini ve ayaklarını giymiş, yola çıkmaya hazır bir şekilde, Rabbin onları harekete geçirmeye hazır bir şekilde bekliyor olmaları gerekiyordu. Sebep, bunun sebebi neydi? Hızlı yemeleri gerekiyordu çünkü 11. ayette onların kurtuluşlarının yakın olduğunu söylüyor. Kurtuluşları yakındı. Kuzu etinde artık kalırsa sabah erkenden hepsini yakmaları gerekiyordu. Yabancılar, köleler ve konuklar için söylenenlere de dikkat edin. Yabancılar bu kutsal yemekten yemezler. Konuklar için şartlar daha farklıydı. Yani yabancılar bu dini törene katılamıyorlar. Yabancılar bu halktan, bu oymaklardan değiller. Bu doktrinlere sahip değiller. Bu öğretilere sahip değiller. Bu sakramente katılamazlardı. Tabii ki bazı dini kuralların verildiğini görüyoruz. Bu dini bir mesele. Bu milli bir mesele değil. Milli bir mesele de devlet başkanı, devlet başkanları, oymak başkanları kararlar verebilir. Ama bu mesele tamamen dini bir mesele, tamamen sakramentle ilgili bir mesele. Biz hiçbir zaman vaftiz olmayan birisini Rab'bin sofrasına getirmiyoruz. Yani buradaki yabancılar vaftiz, hani bizim gördüğümüz şekilde vaftiz olmamışlar veya eski antlaşmada sünnetsizler denilebilir. Mısır'dan çıkış 12:48'de şöyle diyor: yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin fısıh bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli. Sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir. Aynı şekilde vaftizsiz biri de Rabbin sofrasından, bu ekmekten ve bu şaraptan alamaz. Köleler de sünnet edildikten sonra bu sofraya katılabilirlerdi. Bu ne anlama geliyor? Sadece antlaşma topluluğuna dahil olanlar bu kutsal sakramente katılabiliyorlardı. İmansızların aralarından mutlaka uzaklaştırılması veya atılması gerekiyordu. Bu halkın içerisinde imansızlar varsa mutlaka halk bunları terbiye etmeliydi veya dışlamalıydı. İçlerinden aforoz etmeliydi, atmalıydı. Konuklarınsa topluluğun parçası haline getirilmeleri gerekiyordu. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani konuklar nasıl topluluğun bir parçası haline getirilecekler? Konuklar, yabancı ziyaretçiler diyelim, bütün erkeklerin sünnet edilmeleri gerekiyordu ki bu sofraya dahil olabilsinler. Bu iman ailesine katılabilsinler. Bizim için de aynı şey geçerli. Rabbin sofrasına katılabilmek için bizim konuklarımızın artık bizden birisi haline getirilmesi gerekiyor. Bu konukları hazırlamamız gerekiyor ve vaftiz etmemiz gerekiyor, değil mi? Sizleri de vaftiz edeceğimiz gibi önümüzdeki haftalarda, evet, buradaki vaftiz adaylarını bundan sonra bu sofranın unsurlarından, ekmekten ve şaraptan alabileceksiniz. Evet, peki bütün bunlar ne anlama geliyordu? Evet, dediğim gibi bu dini bir meseledir. Bu dini bir kutlamadır. Bazen dedikleri gibi işte ya bu Hristiyanlık bir din değildir. Bu dini bir şey değildir. İşte sadece sembolden öte bir şeydir. Başka hiçbir şey yoktur. Temsilidir. Rabbin sofrası temsilidir. Vaftiz temsilidir. Biz Hristiyanlar sadece sevgiyiz, birliyiz. Din falan yok. Ama biraz bakmaya başladığınız zaman dini, bunların hepsinin dini kutlamalar, dini uygulamalar, dini meseleler olduğunu görüyorsunuz. Evet, bu dini bir kutlamadır. Bu şartların anlamını veren, açıklayan ve yorumlayan Yahve'dir. Yahve'nin kendisi bunu anlamlandırdığı için, bunu bizim için yorumladığı için biz tabii ki buna dini bir mesele diyoruz. Bu dini kutlamanın adı Rabbin fısıhı, yani Rabbin üzerinden geçişi, Pessah kutlaması diyorduk. Bugün Yahudiler hala bu Pessah'ı kutluyorlar. Biz bu Pessah'ı her hafta kutluyoruz. Her hafta komünyon sofrasına gelip bunun anlamını anlayarak, bilerek Kutsal Ruh'un kendisinin bizleri bu sofraya getirdiğini, gerçekten de Tanrı'nın ta kendisinin bu unsurlarda, bu unsurlara bizleri getirdiğini, bu unsurları değiştirdiğini söylemiyoruz. Bizleri bu unsurlara getirdiğini ve bizleri güçlendirdiğini, bereketlediğini biliyoruz. Evet, bu ne anlama geliyor? Rab tüm Mısır'ın üzerinden geçecek ve insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürecek ve Mısır'ın tanrılarını yargılayacak anlamına geliyor. Sonra karşılarında kim olduğunu hatırlatmak için şöyle diyor: ben Rabbim, ben Yahve'yim. Halkıyla birlikte olan ve halkının düşmanına düşman olan Yahve. İşte o benim. Ben olanım diyen kişi sizinle birlikte. Musa'yı nasıl tanımlamıştı? Yanında Tanrı olan kişi. Yanında Tanrı yürüyen kişi. Evet, Rab o gece Mısır'ın üzerinden geçecekti. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak diyor 13. ayet. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Evet, ölüm saçan ölümü Tanrı'nın emriyle saçıyordu, değil mi? Tanrı'nın emriyle öldürüyordu. İlk doğanları öldürüyordu. Kan belirtiydi. Kanı görünce üzerinden geçecekti. Kuzunun kanı belirti ve mühürdü. Rab'de birlikteliklerinin kanıtıydı. Yeni antlaşma altındaki bizler için de bu ayetler Rab İsa Mesih'ten bahsediyor. Yuhanna 1:29 şöyle diyor: işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran kuzudur. Tanrı'nın kurban kuzusudur. 1. Petrus 1:18-20 biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. İbraniler 9:13-14 tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor. Bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir. 1. Korintiler 5:7-8 şöyle diyor: yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. Bunun için eski mayayla kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim. Matta 26:26 yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Evet, atalarımız kurban kuzusunu nasıl yediyse Rabbimiz de aynı şekilde alın, yiyin diyor. Evet, Rabbimiz İsa Mesih fısıh kuzusunun ta kendisi. Bizler için biz bunu yerken gizemli bir şekilde bizleri güçlendiriyor. Alın, yiyin diyor. Ve Yahve Mısır'dan geçiyor. Geçiş töreni başlıyor. Pesah başlıyor. Fısıh başlıyor. Gece yarısı, 29. ayette gece yarısı Yahve tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. Çünkü Firavun Yahve'nin oğlu olan İsrail'in gitmesine izin vermemişti. Evet, İsrail'den Yahve'nin oğlu diye söz edildiğini biliyoruz. Bunun için Yahve Firavun'un ilk doğan oğlunu, bütün Mısırlıların ilk doğan çocuklarını ve hayvanlarını öldürdü. Ve o gece tüm Mısır ağlamaya başladı. Bütün Mısır'da ağlamalar duyuldu. Depremde, depremin olduğu yerde, ölümlerin olduğu yerde bulunduysanız ağlamaları belki işitmişsinizdir. Mısır'daki durum çok daha farklıydı. Her evden bir ölü çıkıyordu. Her evde ölü olduğunu görenler ağlamaya başladılar. Bütün Mısır ağlıyordu. Evet, bu bize ne öğretiyor? Bu durum bize Tanrı'nın adaletini gösteriyor. Romalılar 3:23, çünkü herkes günah işledi diyor ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet, yeryüzünde hiçbir canlı günahsız değildir. Yeryüzünde hiçbir canlı masum değildir. Ama burada Tanrı'nın merhametini de görüyoruz. Çünkü Tanrı Mısır'da yaşayan tüm canlıları öldürmüyor. İlk doğanları öldürüyor. Kendi halkının üzerinden geçtiği gibi diğer canlıların da yaşamalarına izin veriyor. Rabbin sevgisi, sadakati, şefkati ve antlaşmasına dayalı merhametini de burada görüyoruz. Rab atalarımıza ve halkına verdiği vaatleri unutmamıştı. Bu vaatleri yerine getiriyordu. Rab sözünü tutuyor. Ve İsrail Rab'in yargısından kurtuluyor. Tanrı'nın yargısından dolayı Firavun İsrail'i serbest bırakmasını bırakın. Hani 3 günlüğüne bile gitmelerine izin vermiyorum deyip işlerini arttırmıştı. Burada yani bırakın izin vermeyi kovuyor. Hepsini artık gidin, toplanın, gidin diyor. 37. ayette 600 bin adamın yola çıktığı söyleniyor. Tabii 600 bin bir yuvarlak bir rakam. Büyük bir göçten söz ediyoruz. 600 bin erkek varsa tabii bunlar böyle eli silah tutan kişiler. 600 bin kadın, 600 bin de çocuk, bir de onların yabancıları veya onların köleleri de var. Yani yaklaşık 2 milyon kadar kişinin yürümeye başladığını görüyoruz. Yani 2 milyon kişi nasıl yürür demeyin. Birkaç sene önce Gündoğdu Meydanı'nda 1,5-2 milyon kişi toplanmıştı hatırlarsanız. Yani bir araya gelinebiliyor. Ama uzun bir yolculuk, hele hele öyle sıcak bir mevsimde çöllere doğru gidiyorsunuz. Tabii ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. 45 gün kadar sonra Refidim'e vardıklarında nasıl böyle söylenmeye başladıklarını görüyoruz. Artık elde avuçta bir şey kalmamış, suları yok, mahvolmuş durumdalar. Ama Rab yine onlara kendisini, lütfunu, merhametini gösteriyor. Ve Tanrı'nın tarih sahnesi devam ediyor. Tanrı'nın istediği şekilde ve onun istediği hedefe doğru gidiyor. Evet, Rab vaatlerini yerine getiriyor. Rab şeytanın başını ezecek olan tohumu, yani Rabbimiz İsa Mesih'i hazırlıyor. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.